bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevgiliye Mektuplar, Rosa Luxemburg. Kaynak Yayınları 3. Basım, Ekim 1992. Çeviren Nuran Yavuz. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Diyor diyor, hiç bitmeyecek mi bütün bunlar? Sabrım tükenmeye başladı. İşlerden değil, senin yüzünden. Neden buraya gelmedin ki? O tatlı dudaklarından bir öpebilseydim, bütün bu işler vız gelirdi bana. Bebeğim bugün Varsklerde bildiriyi tartışırken tam orta yerinde öyle bir ezildi ki ruhum. Seni öylesine özledim ki az kalsın çığlık çığlığa bağıracaktım. Korkarım o dostumuz şeytan, hani o Cenevre'deki, Bern'deki bu gecelerden birinde yine kanıma girecek ve beni doğruca Doğu Garı'na, Diyodya'ya, benim Diyodya'ma, Çuçya'ma, benim biricik dünyama, beni kendi hayatıma geri gönderiverecek. Giriş. Sevmek ve çalışmak. Ruhların ve beyinlerin birlikteliği. Rosa Luxemburg, Leo Jogues ile yaşadığı 15 fırtınalı yıl boyunca hep bunu düşledi, bunun için savaştı. Onlar birbirlerine aitti, öyle olmak istediklerinden değil, başka türlü olamadıklarından. Birlikte geçirdikleri mutlu anlar eşsiz güzellikteydi. Kavgalarındaysa acımasızdılar. Ayrıldıklarında hala birbirlerini seviyorlardı, yalnızca yenilgiyi kabul ettiler. İlişkileri kendini yok edecek tohumları içinde taşıyordu. Aynı hastalığa yakalanmıştı ikisi de, bağımsızlık ve bireysellik. Bu iki yaşamı birbirine perçinleyen ortak dava, Luxemburg'un sürekli düşü olan eşsiz bir birlikteliği gerçekleştirmelerine yardımcı olamadı. Her ikisi de insanlık adına peşinde koştukları özgürlüğü birbirlerine tanımamakta direndiler. Onları sosyalizmde birleştiren dünyayı yeniden kurma güdüsüydü. Bu güdü kişisel ilişkilerine uzandığında yıkıcı bir güce dönüştü. Luxemburg eşsiz bir uluslararası işçi sendikası idealini Jogues'le olan birlikteliğine yansıttı. Ama ne biri ne de öteki bu ideali yaşama geçirilmiş biçimiyle taşıyabildi. Rosa insan doğasının karmaşıklığını göz ardı etmişti, Jogues'i ve insanlığı mutlu etmeye kararlıydı ama kendi koşulları uyarınca. Ödün, hoşgörü nedir bilmezdi Rosa Luxemburg. Oysa her ikisi de ötekinden küçük de olsa bir ödün koparabilmek için elinden geleni ardına komadı. Belki aşktı kanıtlamaya çalıştıkları, belki de iktidar. Boyun eğmek farklı zamanlarda farklı anlamlar taşıdı onlar için. Başkaldırı da öyle. Boyun eğmek sevginin bir kanıtı olabilirdi, başkaldırıysa tam tersi. Ama bazen karşı tarafta suçluluk duyguları uyandırıp dizginleri ele geçirmek için de kullanılabilirdi pekala. Onlar durmaksızın birbirlerinin bağımsızlığı üzerinde hak iddia ettiler. Oysa bağımsızlık her ikisi için de kutsaldı. Özgür kılmakla başıboş bırakmamak arasındaki özenli dengeyi hiçbir zaman kuramadılar. Hem kafaca hem de duygusal olarak birbirlerine gerek duymalarını sevginin koşulu diye kabullenmek yerine kısıtlanma olarak gördüler hep. Birbirlerine biraz olsun soluklanma hakkı tanımak için kendi kendileriyle sürekli boğuştular ama iş bu hakkı vermeye gelince cimri ve kıskançtılar. Luxemburg'un mektupları Jogues'in ona yazdıklarından kalan yok, verdiği savaşın örtüşen aşamalarını yansıtıyor. Usta çırak, seven sevilen, çocuk ana baba ilişkileri ve bunların tersine çevrilmiş biçimleri. Kendini Luxemburg'u yaratan kişi olarak gören adama yavrum diye sesleniyor Rosa. Diyor diyor ya da Çuçya diyor. Birincisi sevimli olan çocukları, ikincisi ise şirin kız bebekleri niteleyen deyimler. Eğer diyor diyor yaramazlık ettiyse Rosa onu azarlar. Yeniden göze girdiğinde bu kez kızgınlık sırası Leo'dadır, soğuk bir biçimde cevaplanır mektuplar. Her ikisi de silahlarını açıkça belli ederler. Sevgi, kandırma, kışkırtma, ödüller, cezalar ve bütün bunların ardında akan erotik yeraltı suları. Her ikisi için de mektuplar birlikte geçirilen gündelik bir yaşamın yerini tutar. Bir de birbirlerini denetlemek için kullanırlar. Artık yazmamaya karar verişimin nedeni diye uyarır Rosa Leo'yu. Sandığın gibi öç almak değil, bir boykot da değil bu. Mektuplar aynı zamanda siyasal stratejilerin üzerinde çalışıldığı bir işlik görevini de yüklenmiştir. İşbirliği yapacakları ile pazarlıklar burada sürdürülür. Muhalefetin gücü burada tartışılır, cephane, makaleler, söylevler burada üretilir. Siyaset söz konusu olduğunda Yogyes'in nerede bırakıp Rosa'nın nerede başladığının belirsizliğinin en somut kanıtıdır mektuplar. Yogyes yaşamını siyasal çalışmalarına adamıştı. Bir dava adamıydı o ve her şey Rosa dahil bu davadan sonra gelirdi. Rosa onun ilk aşkı olmadığı halde kendisinin Rosa'nın ilk aşkı olduğunun sık sık yinelenmesini isterdi. Rosa'nın yaşama sevinci onun karamsarlığıyla, gürültücü neşesi onun suskunluğuyla çatışsa bile. Arada kabuğundan çıkıp beni seviyor musun çılgınca, Diodio adında sana ait bir adam var biliyor musun diye sormadan edemezdi. Yogyes'in yaşamındaki en önemli kişi olmak Lüksemburg'a yetmedi. Aynı zamanda hem sevebilir hem de çalışabilirdi. Birinden öteki uğruna vazgeçmeye gerek duymadı. Yogyes'in tek amaçlılığını ancak kendisinin aşk gücüyle iyileştirebileceği bir hastalık olarak gördü. Yaşamını Rus anarşistleri Bakunin'le Neavin devrimciye sorular ve cevaplarda tanımladıkları bir devrimci kavramına uyarlamayı reddetti. Devrimci kayıp kişidir. Kendine özgü ne bir ilgi alanı, ne bir davası, ne alışkanlıkları, ne mülkü vardır. Adı bile yoktur devrimcinin. Her şeyle tek bir amaca yönelmiştir. Tek bir düşüncede, tek bir tutkuda yoğunlaşmıştır devrim. Aile hayatı, arkadaşlık, sevgi, şükran gibi sıcak duygular ve hatta dehşet duygusu tek ve buz gibi bir tutku tarafından bastırılmış olmalıdır devrim davası. Dipnot, Franco Venturi, Roots of Revolution, New York 1966, sayfa 366. Yogyes bu düsturu harfiyen uygulamamış olsa da, onun idealine, onun gereksinimine çok yakın bir tanım olduğu yadsınamaz. Yogyes'in yaşamındaki öncelikleri kabul etmemeye kararlıydı Lüksemburg. Bu yüzden de biricik rakibi olan insanlıkla sürekli yarıştı. Mektuplarında işçi davası dışında bir sözcük, tek bir sözcük bile yok diye sitem ediyordu ilişkilerinin başlangıcında. Bu şikayet zamanla sürenleşti. Polonya Sosyalist Partisi'ne ilişkin tartışmalarla dolu 6 sayfalık mektubunu açıp da içinde gündelik hayata ilişkin tek bir söz bulamayınca diye yazıyordu ilişkileri 10 yaşını doldurduğunda. İçimde bir şeyler yıkılıyor. İnsanlığı kötülüklerden arındırmak için ev sahibi, çocuk sahibi olmaktan vazgeçmek ya da dünya nimetlerinden el etek çekmek değil, yapıcı çalışma ve olumlu eylem gerektiğine inanır Lüksemburg. Kişinin doğal içgüdülerine gem vurmakla kurtulacağına inanmaz. Başkalarının acılarını kendi kendini yaralayarak paylaşmak gibi bir inancı da yoktur. Dünyadan el etek çekmek kendi doğasına aykırı olduktan başka bu tutum yıkıcıdır da ona göre. Yogyes için neredeyse günah değerinde bir boşa harcama anlamını taşıyan kişisel mutluluk, Lüksemburg için uğrunda savaş verdiği, herkesin hakkı olan mutluluk ve doyumun doğal bir uzantısıdır. Bütün söylediklerine rağmen diye yazacaktır Yogyes'e. O eski türküyü çağırmadan edemiyorum. Kişisel mutluluktan dem vuruyorum gene. Evet, lanet olası bir özlem duyuyorum mutluluğa ve kendi payıma düşen gündelik payımı koparabilmek için bir eşek inadıyla direneceğim. Bu karşıt tutumun nedeni belki de farklı geçmişleri ve farklı yapılarıydı. Yogyes, burjuva yaşamını, ev, aile, mal, mülk reddettiğinde daha 20'sinde yoktu. Ünlü ve zengin bir Musevi ailesinin oğluydu ve bu çevreye başkaldırmıştı. İşçileri ailesine bir çilingir işliğinde çalışmayı lise eğitimine yeğlemişti. Bir silah olarak terör fevkalade ilgisini çekiyordu, gizli ajanlık ve yeraltı faaliyetleri de öyle. Despotça davranışları ve kendini beğenmişliği yüzünden pek sevilmezdi ama bir tertipçi olarak sahip olduğu olağanüstü beceriden ötürü bir o kadar da saygı toplardı. 20 yaşına geldiğinde doğduğu yer olan Vilno'daki devrimci hareketin en önde gelenlerindendi. Lüksemburg'un ailesi ortaylıydı. Belki fakirlik çekmedi ama babasının iki yakasını bir araya getirmek için nasıl çabaladığına sık sık tanık oldu. Çocukluğunda yanlış teşhis konulan bir kalça rahatsızlığı onu topal bıraktı. Yakın aile ilişkileri içinde evin en küçüğüydü, sevgiyle sarmalanarak büyüdü. kendine güvenen bir genç kız olarak yetişti. Eğitimini ailenin harcamalarından kısıntı yapmasıyla tamamlayabildi ve daha o zamanlar devrimci evlerle yakın ilişkisi olduğu halde Varşova Lisesi'ni bitirdiğinde sınıf birincilerindendi. Yaşama savaşı için bilginin kaçınılmaz olduğunu ama sevgisiz, ailesiz ve dostsuz yaşamanın da olanaksızlığını çok erken yaşlarda öğrenmişti. Gerek Lüksemburg, gerekse Yogyes, Çarlık polisi tarafından tutuklanmamak için yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Yogyes için sürgünde hayat iktidarın sonu, Lüksemburg içinse başlangıcı olacaktı. Yogyes sürgünle birlikte bir daha toparlanamayacağı bir şok yaşadı. Vilno'da hayatı sürekli olarak tehlikedeydi, bu yüzden de nefret ettiği burjuva yaşamından uzak kalabilmişti. İsviçre'de ise bir devrimci için yaşama anlamlı kılacak türden tehlikeler söz konusu değildi. Tam tersine, buradaki havaya hakim olan üniversite yaşamının dinginliğiydi ve bu yaşam liseden ayrılan Yogyes için bir anlam taşımıyordu. Öte yandan buradaki orta tabakaya özgü yaşam biçimi bütün tuzaklarıyla onu bekliyordu çünkü geçimini lanetleyerek ardında bıraktığı ailesinin servetiyle sağlıyordu. Sürgündeki beş parasız öteki arkadaşlardan da ayrı düşmüştü. Dost işçi çevresinin yerini Marksist kuramları almıştı. Gözüpek girişimlerin yerini boş oturmak. Kumanda etmek ve kaba kuvvete ilişkin yetenekleri kuramsal tartışmalarda pek bir işe yaramıyordu. Kısa zamanda yapayalnız kaldı. Ona göre kafasının iyi çalıştığının en somut kanıtı geçmişteki atılganlığıydı ama vatan toprağından, işinden, taptığı annesinden koparılmış olması Lüksemburg'un sözlükleriyle sürekli bir karamsarlığın içinde ur gibi büyüyüp gelişmesine neden oluyordu. Yenik düşme korkusu bir kez yakasına yapışmıştı ve hiç bırakmayacaktı. Lüksemburg ise bu yabancı ülkede kendi iç kaynaklarına dönebilmişti. Tehlikeli hissetmiyordu kendini. Ailesi ve vatanıyla ilişkisini sürdürdü. Hiçbir zaman Yogyes'in yakasına yapışan yitirmişlik duygusunu yaşamadı. Çocukluğunda içinde yoğrulduğu değişik kültürler, Musevi, Leh, Alman, Rus kültürleri uyum sağlamasında ona yardımcı oldu. Hiçbir şey olmasa İsviçre'de adalet ardında soluk soluğa koşmayı Rus zindanlarının kuytularına yeğlediği kesindi. Zürih Üniversitesi'ne girdi ve burada da lisedeki kadar başarılı oldu. İsviçreli profesörlere alışılmadık Marksist eğitimiyle meydan okudu. Öğrenim hayatı hayli yankı uyandıran bir doktora teziyle noktalandı. Yogyes ise 10 yıl sonunda üniversiteden bir ünvan elde edemeden ayrılacaktı. 1890'da Zürih'te karşılaştıklarında Yogyes 23, Lüksemburg 20 yaşındaydı. Çok güzel değildi ama kadınlığıyla, gücüyle, aklıyla erkekleri kendine hayran bırakan bir kişilikti Lüksemburg. Orantısız denecek kadar geniş gövdesi, kısacık çocuksu bacakları görünümünü bozuyorsa da kendi kendisiyle alay etme yeteneği sevimliliğini bir kat daha arttırıyordu. Gür parlak kahverengi saçların altında pırıl pırıl parlayan kara gözleri ve tutkulu mizacıyla kadın erkek tanıştığı herkesi kendine bağlıyordu. Yogyes'i görür görmez aşık oldu. İçin için yanan hayal gücü ve kendini beğenmiş haliyle bir Dostoyevski kahramanına benziyor diyor Yogyes. Zaman bu ilk izlenimi yıpratamadı. Yaşamı boyunca Yogyes, Lüksemburg'a kafaca meydan okuyan ve cinsellik yönünden onu avucunun içinde tutabilen tek erkek olarak kaldı. Yogyes onda hem kafaca hem de bedence aç bir kadın buldu. Her ikisine de cevap verebilmek hoşuna gitti, bir egemenlik duygusu tattırdı Yogyes'e. Aralarındaki tek bağın ortak davaları olduğunu söylemek, ilişkilerini küçümsemek olur. Cinsel bir tutku olarak nitelemek ise yetersiz kalır. Eğer sosyalizm her ikisi için de bu denli çekici olmasa, belki de bir anlık bir bakıştan öteye gitmezdi bu ilişki. 1893'te birlikte Polonya'nın ilk önemli Marksist işçi partisi olan Polonya Krallığı Sosyal Demokrasisini kurdular. Nice evrimler ve devrimlerden sonra bugün Polonya'da iktidarda olan partinin atası bu partidir. Lüksemburg'un Yogyes'i gün geçtikçe gömülmekte olduğu yalnızlıktan çekip çıkartmak için icat ettiği bu küçük parti, Yogyes'in görkemli düşlerinden çok uzaktı belki ama Lüksemburg'u zamanla Avrupa'nın önde gelen sosyalistlerinden biri haline getirecek uzun meslek yaşamının başlangıcı oldu. Onun bu başarısının mimarı kuşkusuz Yogyes'ti. Gerekli eğitimi ve parayı o sağladı. Hepsinden öte, Lüksemburg'un sahip olduğu dehayı ve bu dehanın ancak kendi denetiminde varabileceği dorukları ilk fark eden Jogues'ti. Gerçekten de Lüksemburg en azından başlangıçta kendi yeteneklerinden hayli kuşkuluydu. Rus Marksizminin babası olarak bilinen Plekhanov'la tanıştıktan sonra bir arkadaşına şöyle yazacaktı. Mornex'teydim ama oraya tekrar gideceğimi sanmıyorum. Çünkü Plekhanov'u çok bilmiş, daha doğrusu fazlasıyla eğitilmiş buldum. Benimle konuşmak ona ne kazandırır ki? Her şeyi benden iyi biliyor. Bense fikir yaratamam. Yani özgün, yepyeni fikirler. Dipnot, Rosa Luxemburg, Listi do Leona Joziska, Tiziski, yayını hazırlayan F.T. Varsova, 1968, cilt 1, sayfa 26. Bir yıl sonra Jogues'in biricik ama yetenekli öğrencisi Rosa, Plekhanov'a kafa tutacaktı. Ama gene de sık sık Jogues'e başvuracaktı. Bana bir iki fikir versen, yazmak sorun değil benim için. Çok geçmeden iki kafa bir araya gelince yapılabilecek ortak çalışmanın neredeyse eşsiz bir örneğini vereceklerdi. Zihinsel olarak aynı tempoda soluk alıp verir olmuşlardı. Bir çeşit beyin jimnastiği. Yardım Tanrı aşkına diye sesleniyordu Lüksemburg. İyi başlamıştık. Yazdığım bölümler yorulmayı bekliyor. Ne yazmam gerektiğini bir bilebilsem biçim vermesi kolay. Jogues ekonomiye, politikaya ilişkin kuramsal sorunları çözümlemede ona yardımcı oluyor, araştırmalarını yönetiyor, konular öneriyordu. Ona yazılarını gönderdiğinde ana fikri hemen yakalayıp gereken düzeltmeleri yapacağını biliyorum diye yazardı Lüksemburg. Başlangıçta aşkla işi birlikte götürüp Jogues'in beklentilerine cevap vermek isteği ilişkilerinin yoğunluğunu daha da arttırmıştı. Ben de aynı duyguları taşıyorum diye yazıyordu Lüksemburg sık sık gittiği Paris'ten. Senin yanında olmak istiyorum biricik aşkım. Seminerleri ve öteki işleri bir yana atıp sana koşmamak için kendimle boğuşuyorum. Ama utanıyorum. Kaldı ki biliyorum, hissediyorum. Yapmam gereken bütün bunları yaptığım zaman benden daha da hoşnut olacaksın. Zamanla ortak çalışma çatışmaya dönüştü. Jogues Polonya hareketine Lüksemburg aracılığıyla katıldığını hiçbir zaman unutmadı, affetmedi. Daha da önemlisi siyasal yaşamı yıllar boyunca Lüksemburg'a yazıları için fikir vermekle sınırlı kalmıştı. Zekası, zihinsel yetenekleri konusunda hiçbir kuşkum yok ama Leo asla yazı yazamaz diyecekti Lüksemburg çok sonraları. Fikirleri kağıda geçirmeyi düşündüğü an donup kalıyor. Dipnot A.G.E. Sayfa 38. Aslında Jogues'in donup kalmasına neden olan sözcüklerin yazıya geçirildiklerinde kazandıkları kesinlikti. Kamuya mal edilir edilmez, kendi sözcükleri aleyhine dönebilir, yenilgisini tüm dünyanın gözleri önüne serebilirlerdi. O perde arkasına çalışmayı yeğliyordu. Gün ışığından, insanlardan uzakta, kurtarmak istediklerine yakın olmak gereğini duymuyordu. Tek tutkusu, Lüksemburg'un uygulamaya koyacağı parti stratejisinin ardındaki beyin olmaktı. Lüksemburg buna karşıydı. Artık alışmaya başladım diye yazacaktı Jogues'e. Anlaşılan şimdi benim biricik görevim seçimleri düşünmek. Sonra da seçimlerden sonra olacakları. Kendimi menopoz belirtileriyle uğraşan 40'ında bir kadın gibi görmeye başladım. Oysa ikimizin yaşını toplasan 60 etmez. Ya da daha soğuk bir sesle, İşlerden söz ediyorum, senin üslubunca. Belki de sen haklısın. Belki 6 aya kalmaz, sonunda idealindeki bene dönüşürüm diyecekti. Bu ideal, Lüksemburg'unkinin tam karşıtıydı. Her ikisi adına da yazıyor olmak, Lüksemburg'u zor durumda bırakıyordu. Sana kalsa birkaç yazı karalıyor olmak bana yeter de artar bile. Elbet senin alçak gönüllü önerilerin doğrultusunda diye yazacaktı iyice bunaldığında. Jogues'in gücünü kullanmak için kendisinden yararlanmasını kabul ediyor ancak bu gücü ona karşı kullanmaya kalktığında isyan ediyordu. Yatak odalarının mahremiyetinde onun küçük Türkçesi olmak için can atıyordu belki ama Jogues'in beynini ve davranışlarını denetlemesine izin veremezdi. Siyaset sahnesinde tek elle gösteri yapabilecek kadar bağımsızsam bu bağımsızlık kendi kendime bir ceket almaya kadar uzanmalı. Gerçekten de sahnedeki gösterisini Jogues'in hiçbir zaman istemediği kadar tek elle götürmekteydi. Lüksemburg'un sahnesi Berlin'di. Kentin üzerine renkli bir kuş gibi zarif ve pırıl pırıl inmişti. Kadın olmasına rağmen gençti, Museviydi, Leh'ti. 3 ay içinde 1898'de zamanın güçlü partisi Alman Sosyal Demokratlarının yayın organı olan önemli bir gazetenin başına getirildi. Bebel, Kautsky, Clara Zetkin gibi ünlü sosyalistler onunla dost oldular. Muhalefet onun kişiliğinde güçlü bir rakip buldu. Gözü pekliği, ince zekası, ateşli konuşma yeteneği ve keskin kalemiyle herkesi tutsak ediyor, şaşkına çeviriyordu. Yogeis'in onun mesleğine katkısı eskisi gibi sürmekteydi. Mektuplarında Yogeis onu gün be gün düşünmeye çağırıyordu. Yazım için gerekli en önemli noktayı son mektubuna borçluyum. Bir takı gibi parlıyor yazımın orta yerinde diye itiraf edecekti Luxemburg. Mektubunu kelimesi kelimesine çevirip kullandım. Bir zamanlar kendi başarısının ilişkilerine gölge düşüreceğinden çekinmişti Luxemburg. Çünkü Yogeis gururluydu, kuşkuluydu. Şimdi ise bir yandan kazandığı bütün zaferlerin Yogeis'e manevi destek sağlamak girişimleri olduğuna onu inandırmaya çalışıyor. Öte yandan daha turfanda olan bu zaferlerin gizli mutluluğunu yaşıyordu. Kutsaldı sıfatı artık. Ona Fatih diyorlardı. Ama siyasal başarı doyumsuz bir kişisel hayatın boşluğunu dolduramadı. Yogeis'le paylaştığı coşku hiç aklından çıkmıyordu. Onun sözleri, "Seninkiler gibi el hiç görmedim, böylesi yumuşak, zarif eller," durup durup geri geliyordu. Ondan uzakta geçirdiği her yeni gün bir işkence, mutluluğun artık geçmişte kaldığını anımsatan bir göstergeydi. Zürih'teki Yogeis'e "Hiç unutmayacağım," diye yazacaktı. Nasıl da durduk ve karanlıkta birbirimize sarılıp dağların ardında yükselmekte olan yeni aya baktık birlikte. Sebzeleri yukarı taşıdık, portakalları, peynirleri. Ne muhteşem yemekler yemiştik küçük masamızda. O gecenin kokuları hala burnumda. Mutluluk anıları ile yaşamak zorunda kaldığı yalnızlık birbirinin tam karşıtıydılar. Yarı gerçek, yarı kurmaca korkular sardı çevresini. Artık onunla bir evi, bir çocuğu paylaşmak isteği dayanılmaz hale gelmişti. Oysa Yogeis daha 2 yıl onunla birlikte yaşamamakta direnecekti. Zürih'ten buyruklar, öğütler, özürler yağdırıyor, Luxemburg aracılığıyla tarihi değiştiriyordu. En büyük düşüydü bu. Kendi adına yaşanılan bu deneyden ötürü küskündü. Luxemburg'un başarısıyla hem gurur duyuyor hem de bu başarıyı kıskanıyordu. Onun açıkça karı koca gibi yaşamak isteği Yogeis'i korkutuyordu. Sonunda Luxemburg ancak bir ultimatum çekerek onu Berlin'e getirebildi. Askerini yitirmiş eski bir komutan, kralın baş danışmanı rolündeydi artık. Birlikte yaşadıkları apartman katında oturup, Rosa'nın zafer dolu gezilerine, her konuşmasının yol açtığı eşi görülmemiş sevgi gösterilerine ilişkin raporları okumakla geçiriyorlardı günlerini. Luxemburg da mutlu değildi. Gerçek yaşam hala ötesinde, dışındaydı. Küçük bir kızken gerçek yaşamın yüksek damlar ardında bir yerlerde saklı olduğuna kesinlikle inanırdı. O gün bugündür diye yazacaktı Yogeis'le bozuştuğunda, arayıp durdum onu. Ama o damdan dama atlayarak benden kaçtı hep. Yogeis'e duyduğu aşkın tam anlamıyla karşılık gördüğü söylenemezdi. Yogeis ondan uzak olmayı Berlin'de de sürdürdü. Luxemburg nedenin aralarındaki coğrafi engeller olmadığını artık anlamıştı. Yogeis'in iç dünyasını kıskanıyordu. Onun kendisinin bilemeyeceği, giremeyeceği bir dünyası olmasına dayanamıyordu. Bir yabancıyım ben diye isyan ediyordu ve bunu söyler söylemez de ona acı çektirdiği için kendine bela okumaya başlıyordu. İstemeyerek de olsa onun gururuyla oynadığını, onu üzüp daha da içine kapanmaya yolladığını fark etmek, Yogeis'in ruhunu ele geçirmek savaşını daha acımasızca, daha umutsuzca sürdürmesinden başka bir şeye yaramıyordu. Ve o zaman da Yogeis, benliğinin geri kalanını savunmak için elinden geleni yapıyordu. Luxemburg ona bir şeyler verdiğinde tedirgin, vermediğinde mutsuz oluyordu Yogeis. Verdiklerini yüzüne vurduğunda ise kızgınlıktan deliye dönüyordu. Luxemburg'un tüm dikkatini kendi üzerinde istiyordu ama ne zaman ve ne kadar olacağını o ölçecek, o saptayacaktı. Kendi topraklarına girilmesine hiçbir zaman izin vermedi. Onu avucunun içinde tutabilmek için Luxemburg bağımlı olmalıydı. Kendisinin bir deha yaratıcısı olduğunu kanıtlamak içinse bağımsız olması gerekiyordu. Onun mutlu ya da mutsuz oluşunun sorumluluğunu taşımak istemiyor ama koy vermek de istemiyordu.